Ayrım 3.
Feridun Timur'un 1954 yılında Varlık Yayınları'nın Dünya Klasikleri dizisinde yayımlanan Dante adlı kitabı, İlahi Komedya'nın 26 manzumesinin İtalyanca'dan yapılan düz yazı çevirisini de içerir. Feridun Timur'un İlahi Komedya çevirisi daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanır. Bu çeviri de eksiksiz bir düz yazı çeviri. Açıklamalar Hamdi Varoğlu çevirisine oranla daha fazla. Ne var ki çevirmenin ana dilini özensiz kullanması, yalnızca İtalyanca metni önemsediği izlenimini vermesi, eskiyen sözcüklerin sonraki baskılarda yeni sözcüklerle değiştirilmiş olmasına karşın bu çevirinin okunmasını da neredeyse olanaksız kılıyor. Dante'yi çevirmek. Şiir çevirisi, çevirmenin kaçınılmaz ihanetinin ölçüsünü hiç kuşkusuz daha da arttırmaya yatkın bir çalışma. Dipnot, traduttore traditore, çevirmen haindir, İtalyanca deyiş. İhanetin oranını sınırlı tutmanın yoluysa çeviriyi bir uyarlama olarak değerlendirmek. Her dilin kendine özgü yapısı, mantığı dikkate alınırsa, çevirmenin gerektiğinde sözcüğü sözcüğüne çevirmek titizliğinden ayrılıp, şu soruya yanıt araması doğru olur. Yabancı yazar Türkçe yazsaydı nasıl yazardı? Çeviri kokmayan çeviriyi bu sorunun yanıtının içerdiğine inanıyorum. Decameron'u çevirirken kapıldığım İlahi Komedya'yı şiir olarak Türkçe'ye çevirmek düşüncesinin ilk denemesi, bir Paris yolculuğu sırasında Châtelet'deki Sara Bernard kahvesinde yapıldı. Bir hafta süreyle bu kahvede Saint-Michel bulvarındaki Gibert kitap evinden aldığım İtalyanca-Fransızca Cehennem'in ilk kantolarını çevirmeyi deneyip İlahi Komedya'nın çevrilebilir olduğunu gördüm. Decameron çevirisinin ardından başladığım İlahi Komedya çevirisi 2 yıla yakın Kasım 1996, Ağustos 1998 sürede tamamlandı. Bu süre boyunca gündüzlerim, gecelerim İlahi Komedya ile birlikte geçti. İstanbul dışına gitmem gerektiğinde bile çeviriye ara veremedim. Paris, Milano, Boston, Chicago, New York uçaklarında, otellerinde, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa yolculuklarında hep İlahi Komedya'nın dizeleriyle birlikte oldum. İlahi Komedya çevirisinin güçlüğü, İtalyanca'da sözcüklerin ünlülerle bitmesinden yararlanan Dante'nin 14.233 dizelik yapıtın tümünde kullandığı terza rima adını verdiği uyak düzeniydi. Başka bir dile aktarılması olanaksız bu düzenin getirdiği zorluğu aşmanın tek yolu, Fransızca, İngilizce çevirilerde de olduğu gibi İlahi Komedya'yı serbest koşukla çevirmekti. Önemli bir zorluk da şiirde geçen yüzlerce kişi, yer, olay adının, ayrıca kutsal metinlere, mitolojiye, tarihe yapılan göndermelerin açıklanmasıydı. Dört değişik İtalyanca baskıyla Fransızca ve İngilizce çevirilerin kimi kez birbirleriyle çelişen notlarından ve İtalyanca kaynaklardan yararlanılarak yapılan Türkçe açıklamaların güvenilir bir sonuca ulaştığını sanıyorum. İlahi Komedya'nın Türkçesi elbette Dante'nin şiir gücüyle boy ölçüşemez. Ama İlahi Komedya'nın Latince kökenli dillere yapılan çevirilerinin bile aynı eksikliği taşıdıklarını unutmamak gerekir. Bu çevirinin İlahi Komedya'yı ilk kez günümüz Türkçesiyle şiir biçiminde Türk okurunun ilgisine sunmaktan öte bir savı yok. Başka dillerde olduğu gibi Türkçe'de de bu çeviriyi başka çevirilerin izlemesini diliyorum. Rekin Teksoy. Bu çevirilerde kullanılan kaynaklar: Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Lodovico Magugliani, Rizzoli Editore, Milano 1949. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Giorgio Petrocchi, Arnaldo Mondadori, Editore, Milano 1966. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia Editrice, Floransa, 1975. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Giuseppe Villarroel, Arnaldo Mondadori Editore, Milano, 1985. Dante, La Divine Comédie, traduction de Jacqueline Risse, Flammarion, Paris, 1998. Dante, La Divine Comédie, traduction de Lucien Portier, Les Éditions du Cerf, Paris, 1987. The Inferno, The Purgatorio de Paradiso. A verse rendering for the modern reader by John Giardi. Mentor Book, A Division of Penguin Books, 1982. Dante Alighieri, The Divine Comedy, translated by Alan Mandelbaum, Everyman's Library, 1995. The Inferno of Dante, A New Verse Translation by Robert Pinsky, Farrar, Strauss and Giroux, 1994. Dante'nin yaşamında önemli tarihler. 1265 Mayıs sonu. Floransa'da Dante, asıl adı Durante, Alighieri dünyaya gelir. Babası Alighiero tefecilik yapıyordu. Anası Bella 1275'te, babası Alighiero ise 1281'de ölür. 1274 Dante, komşuları Folco de Ricovero de Portinari'nin kızı, kendinden bir yaş küçük Beatrice'yi, Bice Portinari, ilk kez görür. 1277 Gemma Donati ile Dante arasında söz kesilir. 1284 Dante, Beatrice ile ikinci kez karşılaşır. 1287 Hukuk ve felsefe okuyan Dante kısa bir süre Bologna'da kalır. 1285 Dante Gemma Donati ile evlenir. Bu evlilikten 3 erkek, 2 kimi kaynaklara göre 1 kızı olur. 1288 Beatrice Simon dei Bardi ile evlendirilir. 1289 Dante Campaldino Arezzo'ya karşı ve Caprona Pisa'ya karşı savaşlarına katılır. 1290 Beatrice'nin ölümü 8 Haziran. 1291-1295 Dante Santa Croce Fransisken ve Santa Maria Novella Dominiken okullarında felsefe ve din bilimi öğrenimi görür. Brunetto Latini'den edebiyat dersleri alır. 1292-1294 Dante Vita Nuova'yı yazar. 1295 Dante Baharatçı Hekimler Loncası'na yazılır. 1296 Dante Halk Meclisi'nde tartışmalara katılır. Guelflerin Aklar Kanadı'nda yer alır. 1300 Dante Roma'da Jübile yılına katılır. Papa Bonifacio VIII'in politikasına karşı Floransa'nın San Gimignano ile işbirliği yapmasına sağlamakla görevlendirilir. Floransa'da prior olur. 15 Haziran 15 Ağustos 1301 Dante Bonifacio'ya gönderilen Floransa elçileri arasında yer alır. Floransa'ya karalar egemen olunca Papa Dante'yi Roma'da alıkoyar. 1302 Karalar Floransa'da Dante'yi ölüm cezasına çarptırır. 1303-1304 Dante sürgündeki arkadaşlarıyla birlikte Arezzo, Forli, Bologna ve Verona'da toplantılar düzenler. De Vulgari Eloquentia'yı yazmaya başlar. 1304 Dante aklardan ayrılır. Convivio'yu yazmaya başlar. 1304-1309 Dante'nin İtalya'nın çeşitli yörelerine gezileri. 1307 Dante Cehennem'i yazmaya başlar. 1310 Dante büyük bir olasılıkla Paris'e gider. 1311 Dante Milano'da Henri Arrigo 7 ile görüşür. Henri'ye mektuplar yazar. 1312-1313 Dante De Monarchia'yı yazar. 1313 Henri 7 ölür. Floransa yönetimi Dante'yi ikinci kez ve çocuklarını ölüm cezasına çarptırır, mallarına el koyar. 1313-1318 Dante Verona'da Cangranda della Scala'nın yanında kalır. 1314 Cehennem yayınlanır. 1315 Araf yayınlanır. 1318-1320 Dante Ravenna'da Guido Novello da Polenta'nın yanında Cenneti yazar. 1320 Dante Questio Aqua Eterra'yı yazar. 1321 Dante Guido da Polenta'nın elçisi olarak Venedik'e gider. Dönüşte hastalanarak Ravenna'da ölür. Eylül 13-14. Cehennem. Birinci Kanto. Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi, çünkü doğru yol gitmişti. Dipnot: Dante'ye göre insan yaşamı en yüksek noktası 35 yaş olan bir yay çizer. 1265 doğumlu Dante bu yapıtı yazmaya 1307 yılında başlamıştır. Ancak 1300 yılında Papa Bonifacio 8'in düzenlediği jübile yılına katılmak için Roma'ya gitmiştir. 35 yaşında yaptığı bu geziyi Dante bu yapıttaki düşsel gezinin de başlangıcı sayıyor. Jübile yılı Papa'nın günahları bağışladığı 00-25-75 rakamlarıyla sonlanan yıllar. Bu uygulamayı ilk kez 1300 yılında Papa Bonifacio 8 başlatmıştır. Dipnot 2. Karanlık Orman. Aklın çelindiği, ahlak kurallarının önemsenmediği bir günahkarlık dönemi. Bu tamlamayı Dante'nin gurbette çektiği sıkıntıları belirtmek için kullandığını öne süren yorumcular da vardır. Ah, içimdeki korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp güçlü ormanı anlatabilmek ne zor. Öyle acı verdi ki ölüm acısı sanki. Ama ben orada bulduğum iyilikten söz edeceğim, gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim. Dipnot: İyilik, beklemediği bir biçimde karşısına çıkan Vergilius. Oraya nasıl girdiğimi bilemeyeceğim. Öyle uykum gelmişti ki doğru yolu bırakıp gittiğimde. Dipnot: Öyle uykum gelmişti ki bilincim bulanmıştı. Ama yüreğimin içine korku salan vadinin bittiği tepenin eteğine geldiğimde yukarı çevirdim gözlerimi. Omuzlarını gördüm onun, herkese her yerde yol gösteren gezegenin ışınları içinde. Dipnot: Tepe, erdemli yaşamın simgesi. Gezegen: Güneş, dönemin gök bilimcileri Güneş'i dünyanın çevresinde dönen bir gezegen sanıyorlardı. O zaman biraz dindi o sıkıntılı gecede yüreğimin gölüne çöken korku. Dipnot: Yüreğimin gölüne, 14. yüzyıl bilim adamları çeşitli duyguların, özellikle de korku duygusunun kalbin içindeki sıvı dolu bir boşlukta oluştuğuna ve kanın buradan vücuda dağıldığına inanırlardı. Ve denizden çıkmış soluk soluğa biri dönüp de azgın suya nasıl bakarsa, hala kaçmakta olan ruhum kimseyi sağ bırakmayan geçide bakmak için döndü geriye. Dipnot: Geçit, karanlık orman. Yorgun bedenimi biraz dinlendirince ıssız kıyıda yürümeye koyuldum yine. Sağlam basan ayağım hep daha geride. Dipnot: Hep daha geride, yokuş yukarı çıkıyordum. Yokuşun hemen başladığı yerde bir pars gördüm. Yerinde duramıyordu, kıpır kıpırdı, benek benekti tüyleri. Dipnot: Pars, hovardalık simgesi. Yüzümün önünden hiç ayrılmıyordu. Öylesine kesiyordu ki yolumu, kaç kez dönmek istedim gerisin geri. Sabahın başladığı saatlerde güneş, Tanrı'nın sevgisi bu güzel nesneleri ilk kez kıpırdattığından beri birlikte olduğu yıldızlarla yükselmekteydi. Dipnot: Kıpırdattığından beri Tanrı evreni yarattı yaratalı. Öyle ki güzel mevsim ve günün bu saati beni iyi şeyler beklemeye yöneltti tüyleri benekli hayvandan. Ama korkmamı önleyemedi karşıma çıkan bir aslandan. Dipnot, aslan şiddetin simgesi. Dante'nin bu kantoda yer verdiği üç hayvanı Kitab-ı Mukaddes'ten aldığı anlaşılıyor. Bakınız Kitab-ı Mukaddes, Yeremya 5-6. Başı havada açlıktan kudurmuş gibi bir aslan üstüme geliyordu sanki, öyle ki havaya bile korku sinmişti. Ve cılızlığı binbir istek dolu, çok kişiye neler çektirdiği besbelli bir kurt, üstelik dişi, görünce beni kapıldığım korku öyle kesti ki elimi ayağımı, kalmadı artık tepeye tırmanma umudu. Dipnot, dişi kurt, cimrilik simgesi. Bu yerinde duramayan hayvan, güle oynaya kazandıklarını gün gelip yitirince durmadan ağlayıp inleyenlere benzetti beni. Üstüme gelip yavaş yavaş güneşin battığı yere doğru sürüklerken. Dipnot, güneşin battığı yere doğru, karanlık ormana doğru. Aşağılara doğru inerken gözlerimin önünde biri belirdi. Çoktandır konuşmamıştı, kısılmıştı sesi. Bu büyük çölde görünce onu, acı bana diye bağırdım o an. Kim olursan ol, ister gölge, ister gerçek insan. Yanıt verdi, insan değilim, bir zamanlar insandım. Anam babam Lombardiyalı, ikisi de özbeöz Mantovalı. Oldukça geç geldim dünyaya. Julius döneminde, Roma'da yaşadım, büyük Augustus yönetiminde, sahte ve yalancı tanrılar döneminde. Dipnot, Augustus, Octavianus Caesar Augustus, İsa'dan önce 63-14, Roma'nın ilk imparatoru. Şiir yazdım o güzel İlyon yandığında, Ankises'in doğurucu oğluna, övgüler düzdüm Troya'dan geldiğinde. Dipnot, İlyon, İlyum, Troya'nın başka adı. Ankises'in doğurucu oğlu, Aineias. Troya, Çanakkale dolaylarındaki Truva. Peki sen niye sokuyorsun başını derde? Niçin çıkmıyorsun her sevincin hem nedeni hem kökeni mutluluklar dağına? Yoksa Vergilius musun sen, konuşunca ağzından ırmaklar çağlayan diye yanıt verdim alnımda utancımla. Dipnot, Vergilius, Latin ozan, İsa'dan önce 70-19, Mantova dolaylarında doğmuştur. Yukarıda 62, insan aklının simgesi olarak adı geçiyor. Caesar öldürüldüğünde 26 yaşında olduğu için daha aşağıda oldukça geç dünyaya geldim der. Ey beni yazdıklarının peşinde koşturan, emeğimi sevgimi coşturan, bütün ozanların onuru önderi. Ustamsın, kalemimsin, bana onurlar katan o güzel biçimi veren sensin. Yolumu kesen şu hayvan damarlarımdaki kanı ürpertti. Yardımcı ol bana ünlü bilge. Daha iyi edersin başka yoldan gidersen, kurtulmak için bu yabanılı yöreden diye yanıt verdi ağladığımı görünce. Çünkü seni bağırtan bu hayvan kimsenin geçmesine izin vermez yolundan. Karşısına dikilip er geç parçalar onu. Dipnot, bu hayvan dişi kurt. Öyle kötü, öyle pistir ki huyu, doymak bilmez oburluğu, doydukça karnı daha da açılır iştahı. Çoktur çiftleştiği hayvanların sayısı, tazı gelip de onu işkenceyle öldürünceye dek daha bir sürü hayvanla çiftleşecek. Dipnot, tazı, yeryüzünde adalet ve barış getirecek bir kurtarıcı. Yorumcular Dante'nin bu sözcükle sürgün olarak gittiği Verona'da kendisini konuk eden Cangrande della Scala'ya ya da başka bir kişiye gönderme yaptığını belirtiyorlar. Toprak para ne demek? Tazıyı bilgelik, sevgi, erdem besleyecek. Feltro ile Feltro arasında olacak ülkesi. Dipnot, Feltro ile Feltro arasında Cangrande'nin toprakları arasında yer alan Feltro ile Montefeltro, bir başka yoruma göre de tazı, kurtarıcı, yoksul kökenli olacak. Feltro, paçavra, değersiz kumaş. Uğruna bakire Camilla, Euralius, Turnus'la Nisus'un can verdikleri bahtsız İtalya'ya esenlikler getirecek. Dipnot: Bakire Camilla, Euralius, Turnus ile Nisus, Vergilius'un Aeneis destanında ele aldığı bir bölümü Troyalı, bir bölümü Troya'ya düşman kahramanlar. Dante, Roma İmparatorluğu'nun kurulması için bunların ölmeleri gerektiğini belirtiyor. O dişi kurdu, her kentten sürecek, dışarıya imrenip de çıktığı cehenneme tıkıncaya dek. İyiliğin için peşimden gel, izle beni, rehberin olacağım. Buradan alıp öncesi sonrası olmayan bir yere götüreceğim seni. Dipnot: bir yere, cehenneme. Umutsuz çığlıklar işiteceksin. Acıdan kıvranan eski ruhlar göreceksin ikinci ölümlerine bağırırken. Dipnot: İkinci ölüm, ruhun ölümü, asıl ölüm. Bakınız Kitab-ı Mukaddes, Vahiy 26. Kutlu ruhlara katılmayı umdukları için günün birinde ateşte yanarken yakınmayanları da göreceksin. Dipnot: yakınmayanlar, Araf'taki ruhlar. Sonra onların katına yükselmek istersen daha yetkin bir ruh gelecek. Dipnot: ruh, Dante'ye cenneti gezdirecek olan Beatrice. Vergilius pagan olduğu için cennete giremez. Dante sevdiği kadın Beatrice'den Vita Nuova'da uzun uzadıya söz eder. Seni ona bırakıp ayrılacağım ben. Çünkü yukarıyı yöneten yasasına karşı çıktığım için ben birlikte gitmemizi istemez ülkesine. Dipnot: yukarıyı yöneten Tanrı. Yasasına karşı çıktığım Vergilius İsa'yı tanımamıştı, pagandı. Her yere egemendir o, krallığı o yerde, ülkesi orasıdır, yüce tahtı orada. Ne mutlu yanına çağırdıklarına. Ve ben, ey Ozan dedim ona, tanımadığın o Tanrı adına hem bu tehlikeyi hem daha da beterini savmak için dediğin yere götür beni, ermiş Petrus'un kapısını göreyim, bakayım acı çekiyor dediklerine. Dipnot: kapı, Araf'ın kapısı, Dante'nin cehennemi kapısızdır. Bunun üzerine yola koyuldu o, peşinden gittim ben de. İkinci kanto. Gün bitiyordu, kararan hava yeryüzündeki canlıların yorgunluklarını alıyordu. Dipnot: gün bitiyordu, akşam insanlara da hayvanlara da dinlenme sağlıyordu. Ben de tek başıma belleğimin yanılmadan aktaracağı yolculuğu, tanık olacağım acıları karşılamaya hazırlanıyordum. Ey Musalar, ey yüce ruh, yardım edin bana. Ey gördüklerini yazacak bellek, soyluluğun şimdi kendini belli edecek. Dipnot: Musalar, yaratıcı gücün simgesi, esin perileri. Yüce ruh, kimi yorumculara göre esin perilerinin ruhu, kimi yorumculara göre de görevinin zorluğunun bilincinde olan Dante'nin kendi ruhu. Söze girdim. Ey bana yol gösteren Ozan, bu çetin yolculuğa çıkartmadan önce beni, bak bakalım erdemlerim yeterli mi? Dipnot: Ozan, Vergilius. Çetin yolculuk, öbür dünyaya yolculuk. Erdemlerim, bedensel ve ahlaksal durumum. Diyorsun ki Silvius'un babası ölümsüzlük ülkesine diri diri girdi, ruhuyla bedeniyle. Diyorsun, Vergilius'un Aeneis adlı yapıtına gönderme yapılıyor. Silvius'un babası Aeneas, Silvius Aeneas'ın ikinci karısı Lavinia'dan doğan oğludur.